Ayrım 11, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 129, 21. bölüm. İkinci setinin taç giymesinden bu yana neredeyse bir yıl geçmişti ama donup kalmış gibiydi zaman. Hükümdardan Krallar Vadisi'ndeki ebedi istirahatgahının yeri konusunda ona yalan hakikat meydanı zanaatkarlarının dışındakiler için tabii. Hem Krallar Vadisi'nde hem de mezar onarımlarının sürdürüldüğü Kraliçeler Vadisi'nde dönüşümlü olarak çalışıyordu sağ ve sol ekip üyeleri. Prens Amenmes hala bir karar alamamıştı ama geçmiş ayların uyuşukluğundan çıkıp seçkin askerler gibi talime başlamış, bu davranışıyla da General Mehi'nin verdiği bilgiye göre başkent Per-Ramessu'dan ayrılmamaya kararlı, Firavun'un kentlerine gereken değeri vermediğini düşünüp umutsuzluğa kapılan Teb ordusunun sevgisini kazanmıştı. Firavun ile oğlu arasında ne bir ilişki hatta ne mektuplaşma vardı. Üstelik Amenmes hala babasına bağlılığını da bildirmemişti. Gerginlik ve endişe sürüp gidiyor, durmadan gelip kafalara yerleşen iç karartıcı şu soru da buna eşlik ediyordu. Firavun neden şu ya da bu biçimde hükümdarlığını kanıtlamıyor? Doğru, taç giydiğinden bu yana kuzeydoğu sınırını tahkim etmek, Suriye ve Filistin'de baş gösteren ayaklanmaları bastırmak zorunda kalmıştı. Tamam ama Merneptah'ın çelik yumruklu yönetiminin izleri hala belirgindi. Üstelik komşularının Mısır'ı yakın zamanda istila etmeleri de düşünülemezdi. Firavun'un komplo hazırlamaya yatkın yüksek memurlara göz açtırmaması gerekirdi. Ama rejimin güçlü adamı Bay, her geçen gün bir devlet kadını olarak daha da öne çıkan Kraliçe Tausert'in de yardımıyla Per-Ramessu Sarayı'nda neler döndüğünü öğrenmeye başlamıştı. Peki öyleyse kraliçe neden Amenmes'in başkaldırı hazırlıklarına göz yumuyordu? Neredeyse gerçek dışı böylesi bir ortamda gün geçtikçe daha çok geriliyordu General Mehi'nin sinirleri. Hakikat meydanının hazineleri bunca yakında olmasına rağmen şimdilik erişilmez görünüyordu. Özellikle de köydeki hain ışık taşını bulma konusunda en küçük bir başarı bile sağlayamadıktan sonra... Bir de şimdi ekibiyle birlikte ikinci setinin mezarını kazıp süslemekle görevliydi. Bu da en azından aylar boyunca ortaya çıkamayacağı anlamına gelirdi. Mehi birkaç kez Amenmes'le zanaatkarlar köyünün yararlandığı ayrıcalıklar konusunu görüşmeye çalışmış, ancak silahlardan başka bir şey düşünmeyen genç prensin ilgisini çekmeyi başaramamıştı. Tatlı Serkeet'e Dakter'in laboratuvarında uzun saatler geçirip zehirler konusundaki bilgisini geliştiriyor, elde ettiği zehirleri küçük kemirgenler üzerinde deneyip can çekişmelerini izleyerek oyaladıyordu. Generalin karısı çok daha büyük memelilere saldırmak isterdi kuşkusuz. Ne var ki bilgin onu engellemiş, böylesi bir faaliyetin dikkat çekebileceğini söyleyip uyarmıştı kadını. Giderek daha yaratıcı olan, böylelikle içindeki sıkıntıyı hafifleten yeni çalışma arkadaşından memnundu Dakter. Artık Mısır'ı bilim ve tekniğin geleneksel inanışların yerine aldığı çağdaş bir ülkeye dönüştürebileceklerine inanmıyordu. Ama yine de Serkeet Han'ın kararlılığının etkisinde kalıp umutlandığı da oluyordu. Hatta özellikle de yeni güçlerin ortaya çıkabilmesi için bir iç savaşı gerek vardı Dakter'e göre. Mehi Firavun'a gizli ulaklar göndermeyi, bağlılığını yinelemeyi sürdürüyordu. Bu mektuplarda Prens Amenmes'in düşlerinden vazgeçmediğini bildirmeyi unutmuyordu tabii. General Firavun'un oğluna yasa içinde kalması, sonradan pişman olacağı bir girişimde bulunmaması için gereken öğütleri veriyordu kuşkusuz. Mehi istediği kadar düşünsün, ikinci setinin neyi beklediğini, özellikle de taşıdığı adla neden böylesine çelişkili hareket ettiğini bir türlü anlayamıyordu. Tanrı setin koruması altındayken bir yıldırım gibi atılmalı, ona karşı gelmeye cüret eden o evladı yerle bir etmeliydi. Hem içinde Amenmes'e karşı hiç sevgi beslemediği bilinen Kraliçe Tausert de neden Firavun'u harekete geçmeye zorlamıyordu? General Mehi'ye bu sorularının cevabını dolgun bir bahşiş karşılığında da olsa getiren, Teb'deki dedesini ve ninesini ziyaret etmek için izinli gelen Parramessu'da görevli bir subay oldu. Haberin kısa sürede resmileşeceğini düşünen Mehi hızla Amenmes'in oturduğu merkez kışla yakınındaki eve koştu. Haberi ilk veren olmak ve bu kez tepkisini yönlendirmek istiyordu. Amenmes'in yanına vardığında prensin yanına yaklaşmalarını yasakladı. İki savaş arabası uzmanıyla baş başa buldu Seti'nin oğlunu Mehi.
''Bize katılın general. Her geçen gün Teb ordusunun silahlarının özellikleriyle ilgili yeni şeyler öğreniyorum.'' diye açıkladı Amenmes.
''Böylesine karşı konulmaz bir savaş makinesi oluşturduğunuz için sizi kutlamam gerek.''
''Ama o ne? Suratınızdan düşen bin parça. Kötü bir haber mi var?''
''Sizinle yalnız görüşmem gerek.''
İki savaş arabası uzmanı kalkıp çıktı.
''Adamlarınız bir göz işaretinize bile itaat ediyorlar general. Ben de böyle bir duruma gelmeye çalışıyorum. Bunun için zamana ihtiyacım vardı. Sanırım zamanımı iyi kullandım. Peki öyleyse bana vermek istediğiniz şu acele ve önemli haber de neymiş?''
''Herhalde babanızın böylesine sessiz kalmasının nedenlerini siz de merak etmişsinizdir.''
''Sonunda bir sonuca vardım. Kuzey'e hakim olmak ona yetiyor.''
''Şimdi aldığım bilgilere göre gerçek söylediğinizden çok farklı.''
Prens meraklanmış görünüyordu. ''Ne demek istiyorsunuz general? Açıklayın.''
''Kraliçe Tausert hamile.''
''Hamile mi? Eğer bir erkek doğurursa babamın ikinci bir oğlu olacak. Benim yerime velihat olarak seçeceği bir oğul. Böylelikle tüm yasallığımı yitirmiş olacağım. Demek o lanet olası Tausert'le hazırladığı plan buydu.''
Amenmes önündeki hançerin sapına sarıldı. Büyük bir kinle duvara çizilmiş Mısır haritasına fırlattı bıçağı. Dakterin geliştirdiği güçlü silah başkentin Parramessu'nun üzerine saplanıp duvarda kocaman bir yarık açtı.
''Kraliçe ne zaman doğuracak?''
''Yaklaşık 2 ay içinde,'' dedi Mehi.
''Eğer babam beni aşağılamaya cüret ediyorsa o tahtta daha fazla keyif süremeyecek.''
8 günlük çalışmadan sonra 2 günlük bir izin için Krallar Vadisi'nden dönen Paneb'in kafasında birçok proje vardı. Her şeyden önce içindeki tüm yeteneği, bütün tekniği, son güç kırıntısını isteyen eserine devam etmek, sonra da suskun nefere 2. Seti'nin mezarındaki kuyu salonu için şimdiye kadar görülmemiş bir süsleme önermek. Bu yeni ebedi istirahatgâh Merneptah'ınkinden çok farklıydı. 2 dönemin havası da benzemiyordu birbirine. Onun için hakikat meydanının bir taklitle yetinmesi mümkün değildi. Oysa ressamın önerisi öylesine şaşırtıcıydı ki ustabaşı büyük bir olasılıkla Paneb'in projesini reddedecekti. Paneb lekesiz o abetin o her zamanki nefis yemeklerinden birini hazırlamış olduğunu umuyordu. Ama evin kapısından girer girmez gözyaşlarıyla karşılayıp kollarına atıldı karısı.
''Ne oldu sana? Mutfağa gel de bir bak,'' dedi kadın 2 hıçkırık arasında.
Mutfak yıkılıp dağılmış gibiydi. Kırılmış kavanozlar, devrilmiş tencereler, delinmiş kömür çuvalı, sağa sola dağılmış sebzeler, meyveler. Aşırı titiz bir kadın olan lekesiz uabet için felaketin ta kendisi.
''Kim yaptı bunu?''
''Oğlun ile yeşil maymunu. Oturup uslu uslu tapınaktan dönmemi bekleyecekleri yerde mutfağımı oyun alanına çevirmişler. İşte sonucu. Üstelik okula yetişmek için acele ettiğinden beni dinlemedi bir de.''
''Onu tutmayı beceremedin mi?''
''Oğlumuz 11 yaşında mı daha şimdiden çoğu yetişkinden çok daha gürbüz.''
Paneb şaşırtacak biçimde sakindi.
''Gidip bulacağım onu.''
''Yalvarırım fazla sert davranma ona. Aperti daha küçücük bir çocuk. Büyük bir yaramazlık yapmış olsa dahi aşırı bir cezayı hak etmedi henüz.''
Paneb karısını usulca alnından öptü. Aperti sol ekipten bir zanaatkarın matematik dersi verdiği okulda değildi. Paneb kısa süren bir araştırmadan sonra oğlunun kararlı Gao'nun yanında olduğunu öğrendi.
''Oğlum sizin evde mi?'' diye sordu çizimcinin karısına.
''Evet, kendisi için fazla karmaşık olduğunu söylediği bir bölme konusunda kocama danışıyor.''
''Söyleyin gelsin.''
''Girmek istemez misin?''
''Hayır, uabet bizi bekliyor.''
Aperti göründüğünde yaptığından pişman olmuş birine benzemiyordu pek.
Neden okula gitmedin?
Öğretmenden hoşlanmıyorum. Gao'yu tercih ederim. O bana problemin çözümünü gösterdi.
Başka bir deyişle hilecinin tekisin.
Çatlak sesiyle araya girdi Gao. Sandığın kadar ciddi bir şey değil Panep. Oğlun şimdi bölme kurallarını iyice anladı. Önemli olan da bu değil miydi?
Buna çok sevindim. Sana da teşekkür ederim. Gel Aperti.
Çocuk sanki kaçmak istiyormuşçasına babasının önünden koştu. Evlerine varmasına birkaç adım kala güçlü bir kol ayaklarını yerden kesti. Yumurcak karşısında babasının öfkeli gözlerini gördü.
Neden mutfağın altını üstüne getirdin?
Ben sadece yeşil maymunla oynadım.
Sen maymundan da betersin Aperti. Çünkü annene saygısızlık ettin.
Benim de haklarım. Panep'in attığı güçlü tokat neredeyse yumurcağın başını koparacaktı.
Senin hiçbir hakkın yok, sadece görevlerin var. Bunlardan birincisi de sana hayat veren anneni saymak. 3 yıl boyunca emzirdi seni, dışkılarından da hiç iğrenmedi. Sana konuşmayı, yazmayı, okumayı öğreten, sağlığınla ilgilenen de o. Git annenin karşısında yere kapan, bir daha da böyle davranma Aperti. Yoksa kemiklerini kırar, köyden kovarım seni.
22. Bölüm. Seti'nin mezarında çalışmak için 2 vazgeçilmez aleti vardı Panep'in. Tereddüt anında orantıları denetlemek için kullandığı bir dirsek boyunu gösteren katlanabilir bir arış, bir de kurtarıcı şedin armağanı tüm ölçüleri gösteren göz. Kurtarıcı şed duvarlarının büyük bir dikkatle düzeltilip çizimcilerin üzerine Ra'nın ilahilerini ve gizli odanın kitabını temsil eden hieroglifler çizdikleri kuyu salonuna giden birbiri ardına sıralanan 2.82 metre genişliğinde yükseklikleri 3.25 ile 3.39 metre arasında değişen 3 koridoru tasarlamak için sembolik bir program geliştirmişti. Seçilen metinler kralın ruhuna, dirilişe ulaşmak için aşılması gereken bölgeler ile ışığın gizli adlarını öğretecekti. Heykeltıraşlar da Firavun'un sonsuza dek genç ve Osiris gibi taç takmış haldeki hayranlık uyandırıcı bir heykelini yapmışlardı. Böylelikle Firavun bir yandan karanlıkları yenen güneşi bedeninde canlandırırken bir yandan da ölülerin ve yerin altındaki krallığın tanrısının dirilişini yeniden yaşayacaktı. Bir sonraki resim ikinci Seti'yi tanrısal ışık Ra'ya ve evrenin sonsuz kralı Ma'at'a armağan sunarken gösteriyordu. İş günü tamamlanmak üzereydi. Kandillerin ışığı da gücünü yitirmeye yüz tutmuştu. Kayanın içinde küçük bir salon oluşturulmuştu. Oluşturulmasına da geriye o salona hayat vermek kalmıştı.
"Ruhun kuyusunu kazmaya ne zaman başlıyoruz?" diye sordu Panep usta başına.
"Kazmayacağız."
Ressam şaşırdı. O kuyu gerekli lahit kuyunun üzerinden geçtiğinde içindeki enerji ölümü yok edecektir.
O enerjinin adı ne Panep?
O ne enerji Nun, kendi başına doğan büyük tanrı, tüm hayat kaynağının ve yaratıcı güçlerin babası.
Çizdiğin metinleri hatırlıyorsun ama o metinlerin öneminin ve anlamının farkına varabildin mi? Kuyunun gerçekten kazılıp kazılmaması o kadar önemli değil. Onu aklında oluştur. Tıpkı bizim atalarımızı düşündüğümüz gibi oluştururken de hieroglifler ile tören çizimlerinin ona tüm gerçekliğini verdiğini bil. Önemli olan Nun'un kendisi. Bazılarının gözüne kargaşa gibi, bazılarına da dipsiz karanlıklar, yani beynimizin asla kavrayamayacağı, başımızı döndüren evrenin sonsuzluğu gibi görünür. Kimilerinin gözünde de ayırt edilmemiş, varlıktan önce olan ve sonsuzluktan sonra da devam edecek olandır. Her biçimde var olan görülmez ama yaşamsal madde gibi. Tapınağın doğumunu hazırlamak için bir temel kazdığında Nun'a dokunursun. Su baskını onun biçimlerinden biridir. Rüzgarın soluğu da bir diğeri. Uykuya daldığında da Nun'a varırsın. Güneş kayıkları Nun üzerinde yüzerler. Her yaratılışta o yaratılmayandan doğar. Görünür dünyanın sınırlarını bilinçli olarak aştığın an Nun'a gidersin.
Bütün bunlar Krallar Vadisi'nin Nun'un görüntülerinden biri olduğu anlamına mı geliyor?
Evet Panep, Krallar Vadisi Nun'un içindedir. Tıpkı üzerinde yaşadığımız dünya gibi, belirli bir süre için sudan yükselen bir adacık gibi. Bu sınırsız enerji çevremizi sarar, vücudumuz olduğu kadar ruhumuzu da besler. Hakikat meydanının zanaatkarları olan bizler, onun bütün gücünün temsil edileceği bir ebedi istirahatgah yaparken, onun içinde yaşama sorumluluğuna ve ayrıcalığına sahip oluruz. İşlenmemiş maddeyi dönüştüren uyum sayesinde başlangıçtaki enerji kendini belli etmeksizin yükselir. O olmasa bizler sadece mezarlar kazardık, hayatın sığınaklarına değil.
Yoksa ham maddenin non olduğunu mu söylemek istiyorsun?
Geç oluyor Panep, yanlış hatırlamıyorsam bana bu salonun süslenmesi için ne tasarladığını anlatacaktın.
Emin misin diye sordu pişkin somun paykarısına. Kesinlikle.
Bu kez fazla oldu artık. İyi bir insan gibi davranıp sabır göstermek isterdim ama benimle alay edilmesine de izin veremem.
Ne yapabiliriz ki? Mahkemenin bizi haklı göreceğinden kuşkuluyum. Özellikle de başında mezar katibi varken.
Ben haklıyım.
Öyleyse git söyle ona.
Karısının haklı öfkesinden de cesaret alan pişkin Somunpay, arkadaşları Çakal Unes ve kararlı Gao'ya danışıp onların da desteğini sağladıktan sonra onlarla birlikte Kenhir'in yazıhanesinin yolunu tuttu. Yaşlı katip içinde önemli haber bulunmadığını tahmin ettiği resmi zarfları açıyordu. Karamsar bakışlarını yaklaşan üçlüye dikti.
Yine ne var?
Bizi dinlemen gerek Kenhir dedi pişkin Somunpay, yanakları alev alevdi.
Söyleyecek bir şeyiniz mi var yoksa?
Var tabii. Hakkıma düşen bira testilerini neden hala vermedin? Evde tek bir yudum bira bile kalmadı. Böylesine bir davranışla karşılaşmayı da reddediyorum. Bir angarya çıktığında beni çağırmaktan çekinmezsin. Ama iş iyi bira dağıtmaya geldiğinde hep unutuyorsun beni.
Senin iyiliğin için.
Ne demek benim iyiliğim için?
Neredeyse göbeklendim pay. Fazla bira içmek durumunu daha da kötüleştirebilir.
Mezar katibi olabilirsin ama nasıl davranacağımı öğretmek sana düşmez.
Yanılıyorsun pay. Eğer hastalanırsan yokluğun ekibin işini yavaşlatır, gecikme de hepimize etkiler. Tam kral mezarını kazmaya başladığımız sırada sağlığına dikkat etmek zorundayım. Arkadaşların da sana gizlice içki içirtmeye kalkmasınlar sakın. Çünkü eninde sonunda öğrenirim bunu. Ondan sonra da sert önlemler almak zorunda kalırım.
Üç kafadar çekilmekten başka bir çare bulamadı. Birbirlerine baktıklarında Kenhir'in kafasının en sert kayalar sınıfına sokulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını anladılar. Mezar katibi taburesinin üzerine oturup ellerini bastonunun sapında kenetledi. Ustabaşıyla konuşmadan önce sağ ekip zanaatkarlarının ikinci setirin ebedi istirahatgahındaki kandilleri yakmalarını bekledi.
Tüm ekip giderek sinirlenme belirtileri göstermeye başladı Nefer. Sol ekibin durumu da daha iyi değil. Hay bu hafta iki kez zanaatkârlarının dikkatini çekmek zorunda kaldı. İnsanların dünyayı yeni baştan kurdukları içki alemlerini önlemek için sert bira dağıtılmasını yasaklamaya karar verdim.
Endişelerinde haklı olabilirler diye korumaya çalıştı Nefer arkadaşlarını. İktidardaki firavunun ziyaret etmeyi bile gerekli görmediği bir mezarı hazırladıkları için mutsuz oldukları doğru.
İnsan gerektiği gibi çalışırsa endişelenecek zaman bulamaz.
Herkes ikinci seti ile Tausert'in oğulları doğunca Amenmes'in sert bir tepki göstereceğinin farkında.
Eğer kafasında birazcık akıl varsa babasına karşı dikilmez. Seti oğlunu Karnak'taki tanrı Amon'a götürdü. Amenmes yasal kralın önünde eğilirse her şey eski düzenine girer.
İyimserliğiniz beni yüreklendiriyor Kenhir.
Sakın fazla heyecanlanma Nefer. İyimserliğim bir maskeden başka bir şey değil çünkü. Prens Amenmes'in birkaç kez Karnak'ın başrahibiyle görüştüğünü, bölgedeki yetkililerin de prensin davranışlarındaki değişiklik karşısında şaşırdıklarını duydum. Hayatın zevklerinin tadına vardıktan sonra gerçek bir asker oldu genç prens. Komuta etmeyi bildiği kadar, ön safta çarpışacak kadar yürekli bir asker. Bu çarpışma arzusu hiç de iyiye yorumlanacak bir şey değil.
Bazı insanlar kararsızlıkla yetinir. Prens Amenmes'in de öyle olduğunu umalım.
Kaldı ki General Mehi hala bizi korumakla görevli değil mi?
O kalkanın üzerimizden kalkması için Firavun fermanı yeterli olur.
Tam da ebedi istirahatgahını yaparken ikinci seti bizi neden arkamızdan vurmak istesin ki?
Kraliçe Tausert hakikat meydanından nefret etmiyor mu? Benim yerime kendi hesabına çalışan bir casus getirmek istemekle meyvenin içine bir kurt yerleştirmeyi amaçladı.
Ama başaramadı dedi Nefer. Bu da kraliyet ailesinin işimizi çok önemli gördüğünün kanıtı.
Kenhir başını salladı.
Son zamanlarda diye mırıldandı. Çakal Unes'in davranışlarını hiç beğenmiyorum. İtiraz etmek için gölgede kalarak şununla ya da bununla birleşiyor, topluluğu çürütmek ister gibi bir hali var.
Haydi ne düşündüğünüzü tümüyle açıklayın dedi ustabaşı. Yoksa bize ihanet edeni belirlediğinizi mi söylemek istiyorsunuz?
Unes'in suçlu olduğu konusunda en küçük bir kanıt bile yok elimde. Yine de gözünü üzerinden ayırmamanı öneririm.
Daha kesin bir şey.
Hayır yok. Kuyu salonunun çevresinde bu kadar çok esrar neden?
Panep bana şaşırtıcı bir öneride bulundu. Ben de kabul ettim. Şimdi de önerisini gerçekleştirmeye başladı.
Kenhir kaşlarını çattı.
Bir kral mezarının süslenmesinde değişikliklerden pek hoşlanmam.
Firavun'un yokluğunda, geleceğin belirsizliğinde çalışmak zorunda olduğumuza göre bu değişikliğin ayrı bir özelliği var. Önemli olan özel koşullara göre hareket etmek değil mi?
Eğer Panep'in önerisi uygun değilse silip yeni baştan başlamak gerekecek.
Öyleyse gelip bir bakın.
Kenhir büyük bir gerginlikle birinci koridora girdi. Fanteziler göreceğinden korkarak duvardaki metinleri incelemeye başladı. Yine de en küçük bir hataya bile rastlamadı. Hatta Sıvan'ın şimdiye kadar görülmemiş kusursuzlukta olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
Armağan görüntüleri de tören geleneklerine tümüyle uygundu. Geriye şu ünlü kuyu salonunu incelemek kalıyordu. Üçer fitilli 10 kandil Panep'in şaşırtıcı resimlerindeki tüm ayrıntıların altını çizen yoğun bir ışık yayıyordu. Ne armağan sahnesi ne bir ilah. Sadece bir firavunun cenaze töreni sırasında mezara bırakılan hediyeler, bir şahin, bir kobra, bir boğa, bir çakal, bir ibis, bir timsah resmi ve firavunu elinde asasıyla kayıkta ya da bir panterin sırtında sistron çalan çıplak bir çocuk veya kraliyet armağanlarını sunan bir rahip gibi gösteren resimler.
Bütün bunlar loncanın fırtınaya kapılmaması koşuluyla Tuti tarafından altından üretildi diye açıkladı ustabaşı. Eğer istenmeyen gerçekleşir, lonca da olaylardan etkilenirse, törenlerin hayata geçirecekleri bu resimler sayesinde firavun hiçbir şeyin eksikliğini çekmeyecek.
Kenhir'in ağzı açık kalmıştı. Panep fazla zarafeti olmayan basit biçimler seçmişti. Ne var ki seçtiği tüm biçimler firavuna öbür tarafa giden sonsuz yolda eşlik edecek çeşitli güçleri temsil ediyorlardı. Bazı biçimlerin çevresinde ince bir kırmızı çizgi vardı. Resimlerin tümü de altın renginde boyanmıştı.
Tatmin oldunuz mu Kenhir?
Hayır, hayran kaldım.
11. ayrımın sonu. Sayfa 140.